A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Gerçekten son zamanlarda özellikle hatta son 5-10 senedir devamlı olarak dikkatimizi çeken bir konu var ki o da kanser. Daha önceden birçok sohbetimizde de paylaştık. Kanserle alakalı olarak en büyük olgulardan bir tanesi kanser olmadan evvel ya da kansere zemin hazırlayan çeşitli o kötü risk faktörlerini ortadan kaldırmak. Tabii bunlar yaşantısal, çevreli alışkanlıklarla ilgili, efendim genetik faktörler az da olsa var, birçok neden var. Ama bir de şöyle bir olgu var. Rabbil Alemin'in bize doğada nimet olarak verdiği, bahşettiği bazı güzel bitkiler, meyveler, sebzeler var. İşte bunların bazıları da özellikle bu çağımızın en korkulan rahatsızlığı kansere karşı korucu etkileri var. Biz bunlara tabii ne diyoruz? Tamamlayıcı tıbbın ögeleri, fitoterapik tedaviler diyoruz ya da daha doğrusu aslında Anadolu'muzda da yıllardır annelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, teyzelerimizin kullandığı ama kullanmalarındaki sebebi net olarak belki tıbbi olarak o dönemde açıklayamadıkları ama şimdi bakın böyle bir olay varmış dediğimiz bazı meyveleri, sebzeleri, mineralleri, baharatları bugün konuşmaya gayret edeceğiz. Tabii olayın kanserden korunma, kansere koruyuculuk noktasında olduğu için de özellikle de yaşantısal olarak da bazı korunma yollarından da ne yalan söyleyeyim bu sohbetimizde bahsedeceğiz. Neden? Çünkü bütün arzumuz bu konuda bir bilinç kazandırmak. Neden? Çünkü kansere neden olabilecek, kansere zemin hazırlayabilecek birçok kötü risk faktörleri var ve bunlar da zamanla artmakta ve diğer taraftan artmakla beraber de dışındaki ambalaj, ben ona janjanlı ambalaj diyorum, maalesef daha da albeni doğurarak saldırganlık şekilde olmakta. Yani kansere zemin, kansere neden olacak risk faktörleri de gün geçtikçe artıp hatta albenileri çoğalarak gelmekte. Bunlara da değineceğiz efendim. Evet. 2020 yılında neden böyle bir sohbet konusu seçiyoruz? Çünkü 2020 yılında gerçekten 25 milyon insanın kanser olacağının tahmin edildiği bir şekilde belirtiliyor. O sebepten dolayı da biz bütün mücadelemiz kanser olmamak için bugünden tedbirler almamız gerekiyor. Tabii bu önemli ve dikkat çekici sohbet konumuzun sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine teşekkürü gerçekten bir borç biliyoruz. Evet, dünyadaki kanser vakaları maalesef her geçen gün daha da artıyor. Özellikle de sağlıksız beslenme, kullanılan birçok fabrikasyon kimyasal ürünlerin maalesef biz birçok kansere zemin hazırladığını biliyoruz. Şu an dünyada özellikle 76 bin ila 100 bin tane kimyasal madde kullanılıyor. Ve bu kimyasal maddelerin çoğunun da efendim bazılarının şu kanserlere yol açtığını işte biliyoruz. Te ki eskiden kullanılan benzenden tutun birçok özellikle bazı kimyasal maddelerin birçok kansere zemin hazırlayan kimyasal maddeler olduğunu biliyoruz. Fakat işin en dramatik tarafı kullandığımız kimyasal maddelerin üzerine habire yeni kimyasal maddeler geliyor. Bunlar artık bazıları besin gıda katkı maddeleri olarak geliyor. Bazıları GD olarak mutfağımıza kadar geliyor. Hatta işin biraz daha korkucu tarafı şu günlerde. Belki çok masum kullana geldiğimiz bir efendim maddenin, gıda maddesinin, katkı maddesinin ya da bir besin gıda katkı maddesinin ileride Allah korusun kansere neden olan bir faktör olduğunu duyma riskimiz de söz konusu. O nedenle uyanık olacağız. O nedenle de bile bile lades olmayacağız ve biz kanserden korunma noktasında özellikle de kansere zemin hazırlayan faktörleri yok etme noktasında bazı kainatın, doğanın, Rabbil Alemin bize verdiği nimetlerden de bahsedeceğiz. Bu konuda bilinç kazanacağız. Evet efendim, Bu noktada tabii kanserin isminin soğuk olduğunu, maalesef kanser denince tedavi noktasında sıkıntılar olduğunu efendim birçok dinleyicim söyleyebilir. Ama biz artık şunu söylüyoruz, kalp hastası olacağına kanser ol. Kanser çaresiz bir rahatsızlık gerçekten değil. Esas olan tabii burada bilim. Tedavi aşamasında tabii her türlü hem tıbbi hem medikal hem efendim bizim özellikle tamamlayıcı tıp dediğimiz çeşitli tıbbın nimetlerinden de yararlanacağız ki bunların arasında tabii fitoterapi, aromaterapi, akupunktur, efendim kupa tedavisi, birçok tedavi yöntemleri artık kullana geliyor ki bunlardan özellikle fitoterapi son zamanlarda bir tabii bilimsel olarak hekim tarafından işte etkileri, yan etkileri, dozajları standartizasyon yapılarak kullanılan, yoksa tabii ki biz efendim hekim dışındaki, parantez açın, ne olursa olsun parantezi kapatın, hiçbir tedavi yaklaşımını kanser vakalarında kabul etmiyoruz fitoterapi noktasında. Evet efendim, burada özellikle ne diyoruz? Kanser olmayı beklemeyin, kanser olmamak için bugünden tedbir alın diyoruz. Gerçekten burada tamamlayıcı tıp bir şekilde önümüze çıkıyor. Bizim özellikle önemli bilmemiz gereken şu, kanserden koruyan veya kanser tedavisinde hastalarımıza tamamlayıcı tıp olarak destek olan bir yaklaşım var. Bunlar neye yarıyor? Hem ruhsal hem bedensel yaklaşım halinde özellikle fitoterapinin büyük bir kısmını alıyor. Burada tabii tamamlayıcı tıbbın arasında fitoterapi var ama bunun dışında mesela hipnoz var. Dünyada birçok bilinçli kişiler tarafından artık kabul ediliyor ki bilim adamları tarafından. Eğer bu işin özellikle eğitimini almış uzman ve bilimsel insanlar tarafından yapılan hipnozun kanser ağrılarını azalttığı bir gerçek. Bu bir. İkincisi, diğer taraftan özellikle olayın tabii bir efendim meditasyon tarafı da var. Onu da hangi dinden olursa olsun özellikle bir şekilde meditasyon, diğer taraftan Allah inancı, özellikle de doğrudan doğruya odaklanmak bu noktada, yani olayın ruhsal boyutu da tedavide efendim gerçekten ciddi ilerlemeler sağlıyor. Diğer taraftan kemoterapi ve ilaç tedavisi olan hastalarda pek önermiyoruz ama kemoterapi ve ilaç tedavisi dışında kontrolde olan kişilere uygulanan akupunktur, eğer bilimsel olarak ehil kişiler tarafından yapılıyorsa, özellikle de bulantı kusmayı engelliyor. Kronik bazı kansere bağlı ağrıları da %36 noktasını azaltabiliyor. Diğer taraftan kemoterapinin hemen sonrasında uygulanan akupunktur gerçekten kemoterapinin neden olduğu el ve ayaklardaki uyuşukluğu gideriyor. Yine diğer taraftan bakın, çok ilginç. Çin'de ve Japonya'da ve Tayvan'da yapılan bir araştırma var ki Çin'in yakın dövüş sanatlarından olan Tai Chi egzersizleri özellikle kan ve enerji sirkülasyonunu olumlu etkiliyor. Özellikle hastalıklara karşı direncin artmasına yardımcı oluyor. Kemik kaybını, yani osteoporozu geciktiriyor. Diğer taraftan bakın, müzik. Evet, müzik. Huzur veren müzikler, ilahiler, kasideler ya da özellikle Mozart, Schubert gibi bazı batı müzikleri, Beethoven gibi bazı batı müzikleri dinlemek özellikle de dinlendiriyor. Kişinin ruhuna bir dinginlik veriyor ve gerçekten kanser hastalarında özellikle iyileşmede gerçekten ciddi bir merhale. Ha, bunun dışındaki müziklerde işte kaos oluşturan, gürültülü patladı müziklerde, ne yalan söyleyeyim, insanlarda stresi artırıp bu sefer ters etkide bulunuyor. O nedenle daha çok dinginlik veren, huzur veren, gürültü doğurmayan, kaos oluşturmayan işte ilahiler, kasideler efendim, hatta Kur'an-ı Kerim dinlemek, hatta özellikle de Anadolu'muzun o güzel türkülerini dinlemek, yine Mozart gibi, efendim Beethoven gibi, Schubert gibi klasik müzikler dinlemek, özellikle tümör ve kanser hastalarının iyileşmesine müzik terapi noktası çok etkili oluyor. Gerçekten son zamanlarda özellikle de stres faktörü çok ön planda. Son 10 yılda stres üzerine çok ciddi araştırmalar yapılıyor. Ailesinden birini, yakınını kaybedenlerde kanserin daha hızlı çıktığını görüyoruz. Bunda aslında genetik zemin yok ama işte özellikle bu meydana gelen kaygı, anksiyete ve stres özellikle olumsuz etki yapıyor. O sebepten dolayı da imkanlar el verdiğince mutlu olacağız. İmkanlar el verdiğince devamlı tebessüme, devamlı çehremizi tatlı bir gülümsemeye, hatta gerekirse tatlı gülmelere çalışacağız. Bakın bununla ilgili çok ilginç bir örneğimiz var. Belki de dinleyenlerim ilk defa duyacak. Bundan tam 3 ila 4 bin yıl önce Mezopotamya'da herhangi bir tedavisi yapılamayan, işte tırnak içi çaresiz hastalığa yakalanan insanlar maskların önünden geçiriliyor ve bu masklara bakarak güldürülmeye çalışılıyor. Neden? Çünkü bir şekilde buradaki gülmeyle beraber mutluluk hormonu dediğim serotonin hormonu devreye giriyor ve yükseliyor. Bir şekilde de bunlar özellikle hastalığın iyileşmesine kişiye ciddi bir enerji ve güç veriyor. Bizim atalarımız demez mi efendim bir kahkaha bir kilo pirzolaya değer diyerekten gerçekten bu şekilde kişinin kendi kendini içsel dinamiklerle mutlu olmaya, neşeli olmaya, huzurlu olmaya, gülmeye, tebessüm etmeye bir şekilde çalışması ve bunu başarması kişinin immün sistemini güçlendiriyor. O nedenle de bir şekilde bizi mutlu eden, bizi özellikle güldürebilen, tebessüm ettirebilen olaylarla, insanlarla, çevreyle, hallerle iç içe olmakta fayda var. Diğer taraftan sevgi. Gerçekten sevgi inanç tedavisi de önemli tabii. Burada bir yaradana inanmak. Tabii ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Müslavi olsun. Seni yaradana inanmak. Seni yaratana inanmak ve güvenmek. Ve yaradanına özellikle bir şekilde ben elhamdülillah birçok noktada tevekkülü bir hazine olarak bilirim. Rabbil Alemine her noktada tevekkül etmek. Çünkü Rabbil Alemin insanın kaderine böyle nakış nakış gerçekten işler. Bizim tabi cüz'i irademizde onun külli iradesine boyun eğmemiz lazım. Biz neyin hayır neyin şer olduğunu bu cüz'i irademizle bir şekilde tayin edemeyiz. Rabbil Alemin neylerse güzel eyler, takdir eyler. O sebepten dolayı yaradana özellikle tevekkül. Bu noktada da özellikle insan huzur olur. Bir şekilde muhakkak içerisindeki bu huzur, Allah inancı, yaradana olan iman, yaradana olan sevgi ve muhabbet bir şekilde o insanda içsel dinamikleri, huzur dinamiğini özellikle yükseltir. Kişi kendini çok çok daha iyi hisseder. O nedenden dolayı bu inanç kuvveti gerçekten tümör, kanser ya da kronik rahatsızlıklarda inanılmaz, 25 senelik hekim olarak söylüyorum, inanılmaz bir dinamizm, inanılmaz bir güç kazandırıyor. Diğer taraftan tabii spor yapmak. Hayatımıza sporu bir şekilde sokmak. Neden? Çünkü eskiden bağda, bahçede, tarlada, ormanda çalışılıyor. O kadar mekanik aletler yok. Bir şekilde bedene, fiziksel güce bağlı bir çalışma var. Efendim yürümek var. Hatta bazen koşmak var ama şimdi maalesef bunların hepsi teknoloji yenik düşük durumda. O sebepten dolayı biz ne yapacağız? Her gün mümkünse 20 ila yarım saat yürüyeceğiz. Hocam efendim yavaş mı hızlı mı falan diye sorular geliyor. Efendim dakikada böyle nabzımızın yüze çıkacağını tahmini olarak günde 10 bin adım atmaya gayret edeceğiz. Bu kadar net. Hocam ben yürümeyi sevmiyorum, yüzeceğim. Yüzebilirsiniz. Hocam benim imkanlarım var, spor merkezi yapabilirsiniz. Ama pek evde böyle hani evde böyle hani yapılan o elektrikli özellikle efendim çeşitli aletlerle yürüme aletleri falan onu önermiyoruz. Mümkünse papuçlarımızı giyeceğiz. Eşofmanlarımızı giyeceğiz. Efendim böyle efendim caddede yürüyormuş gibi dükkanlara bakıyormuş gibi değil de sanki böyle bir efendim alışverişe gidiyormuş gibi hızlı hızlı dakikamız böyle dakikada nabzımız 100'ün 110'un üzerine çıktığı hafif böyle terlediğimiz bir yürüyüş bizim için çok eftal. Bunu tercih edeceğiz. Mümkünse böyle yeşil bitkilerin olduğu yerde, havadar bir ortamda. Mümkünse de akşam yemeğinden böyle yarım saat bir saat önce genellikle bana sorarlar hocam nasıl yapalım diyerekten sabah yürüyüşü tamam okey ama imkanımız varsa akşamleyin yürümekte daha bir fayda var. Hocam ben akşam eve gidiyorum şöyle güzelce bir yemek yiyorum çıkıyorum yürüyorum olmaz. Yürüyüş yapacaksak akşam eve gideceğiz ya aç karnına ya da hani kan şekeri düşebileceği hafif böyle bir çorba böyle yiyerekten, hafif böyle kan şekerimizi yükselterekten yürümek defa yoksa tıka basa bir şekilde yürümek doğru değil. Evet, şimdi gelelim özellikle hangi yiyeceklere özellikle ağırlık verelim noktasında. Tabii belli başlı yiyeceklerimiz var. Bunların üzerine detay duracağız ama ben şöyle kabaca hepsini şöyle bir geçeyim. Tabii Türkiye'miz bu noktada cennet. Yiyecek özellikle meyve sebze bakımından, baharat bakımından en zengin dünyanın ülkelerinden bir tanesi. O sebepten dolayı bazıları özellikle dikkatimizi çekiyor. Bunlardan bir tanesi özellikle limon ve mandalina bulunan. Limon ve mandalina da kabuğunda bulunan D-limoen dediğimiz bir madde var. İşte limon ve mandalinde kabuğunda bulunan bu D-limoen özellikle kanserlerin birçok hücresini eritiyor ve metastazı ve çoğalmasını engelliyor. O sebepten dolayı da lütfen limon ve mandalina kabuklarını imkanlar dahilinde atmayın. Sirkeli su ile iyice yıkadıktan sonra tavsiyem lütfen yiyiniz. Gerçekten içerisinde D limoen dediğimiz madde inanılmaz derece etkili. Aynen ne gibi? Nar gibi. Nar da öyle efendim. Özellikle birazdan narın detayına gireceğiz ama şunu söyleyebilirim. Özellikle ve özellikle nar bu noktada çok önemli. Son yıllarda yapılan çalışmalarda narın kanserojen madde verilen farelerin genlerinde %30 civarında düzelme sağlandığı gösteriyor gerçekten. Bir defa meme kanserinde nar suyu inanılmaz derecede faydalı. Özellikle kabuğunda ve çekirdeğinde çok büyük şifa var. O sebepten dolayı da mümkünse bunu posasıyla yiyeceğiz. Yani efendim nar yiyorum, nar suyunu sıkıyorum içiyorum. Tamam, nar suyunu sıkın için ama mümkünse onun çekirdeğini de almaya çalışın. Hatta kabuğunu da efendim temiz ortamda bir 15 gün kadar bekletin. Bunun çayını yaparsanız başta soğuk algın, nezle, grip olmak üzere immün sisteminizi inanılmaz derecede güçlendirir. Özellikle de kanserden sizi korur ki en başta da meme kanserinden ciddi koruyucu etkisi var. Neden? Çünkü içerdiği maddeler böyle. Peki nar bunun dışında nerede etkili? Bakın narla ilgili çok güzel bir şey söyleyeceğim. Hipertansiyon. Yani tansiyon yüksekte olan hastalarımıza söylüyorum. Nar suyu günde bir bardak lütfen için. Özellikle bu bizim marullarımız vardır. Böyle güzel, taze, yeşil yapraklı marullar. Hatta nar suyunu şöyle tavsiye ediyorum tansiyon hastalarına. Bir adet. Şöyle taze marulu böyle ufak ufak kopararak nar suyu eşliğinde bir koparın nar suyu bir yudum. Bir koparın nar suyu. Tansiyonunuza 1-2 barem düşme olur efendim. Gerçekten koruyucudur. Yine kolesterol ve şekeri de düzenler. İmkanlar dahilinde günde bir bardak taze sıkılmış nar suyu ya da daha da güzeli 2-3 tane nar yemekte fayda var hele mevsiminde. Ha. Bunun dışında hocam özellikle narla ilgili dikkat etmemiz konu. Narla ilgili şöyle bir problemimiz var. Özellikle kanama bozukluğu olan ya da özellikle ameliyat olacak kişilere ya da kanı sulandıran ilaç kullanan kişilere nar suyunu dikkatli kullandırıyoruz. Onu da arada söylemiş olayım efendim. Ondan gayri neyimiz var? Mantarımız var. Özellikle de mantarda bu hem beyaz olanlar hem de esmer olanlar. Hatta esmer olan mantarı daha çok tercih ediyoruz. Çin'de ve Kore'de yapılan çalışmalarda gerçekten kanserden koruyucu etkisi görülmüş. Yine kansere karşı etkili olanlardan bir tanesi bizim elagik asit dediğimiz bir maddemiz var. Bütün kırmızılarda bulunan bir antioksidan aslında. Nerede? Ahududu'da var. Çilekte var. Böğürtlende var. Bunları mevsiminde ahududuyu, mevsiminde çileği, böğürtlerini bol bol yiyeceğiz. Yapraklarından da çay yapacağız. Ne işe yarıyor biliyor musunuz? Kemik iliğini harekette geçiriyor ve immün sistemi güçlendiriyor. Tümörlerin erimesine neden oluyor. Çok çok önemli. Demek ki kırmızı içeren bu özellikle ahududu, çilek ve böğürtlerini mevsiminde bol bol yiyeceğiz. Yapraklarından da çay yapacağız. Yine son zamanlarda bizim de çok dikkatimizi çeken önemli efendim kansere karşı koruyucu maddelerden bir tanesi efendim biberiye. Biberiye. Gerçekten biberiye. O kadar önemli ki son zamanlarda özellikle şunu söylüyoruz. En ucuz ve en kuvvetli antioksidan biberiye. Zaten biberiye özellikle Osmanlı'da lokal anestezik olarak kullanılmış nesi? Yağı. Biberiye çayı niçin kullanılmış? Özellikle ağrılarda, hele baş ağrılarında. O nedenle her ne kadar konumuz kanserden koruma ama migren hastalarına özellikle söylüyorum. Eğer migrenden şikayetiniz varsa günde 3 bardak biberiye çayı 15 gün boyunca tüketin, 15 gün ara verin. Hem migren ataklarınız sıklığı azalır hem de gerilme şiddeti azalır. Özellikle kanserde biberiye nasıl? Bir defa çok güçlü antioksidan. Diğer taraftan biberiye çok böyle kuvvetli, hani eskilendiğimde çok arsız yastı bir bitki. Saksıda bile yetişiyor. O sebepten dolayı da siz biberiye almaktan ziyade balkonunuzda yetiştirebilirsiniz. Yaşını salatalarınızda kullanın, atın. Kurusunu çayınıza yapın özellikle de. Diğer taraftan biberiye benzeyen, onunla aynı familyadan olan karahindiba, kuzu kulağı, tere. Bir numaradır tere özellikle alerji durumlarında. Öksü otunda tüketmekte fayda var. Yine bakın domates. Domatesi neden özellikle söylüyorum? Prostat kanseri deyince, prostat problemi deyince hemen domates aklınıza gelsin. Çünkü onun içinde likopen dediğimiz bir madde var. Mevsiminde güzel domates lütfen tüketin. Hem prostat erkeklerde hem de bayan meme kanserinden sizi korur likopen. Hocam taze mi yiyeyim efendim, kışık mı yiyeyim, salçası, hangisini isterseniz yiyin, tüketin. Ama tercihimiz ne olur? Özellikle hafif bir şekilde, hani hafif ısıtmakla içindeki likopen miktarı biraz daha artıyor. O sebepten dolayı hem taze hem de hafif, böyle çok kızartmak değil de ısıtarak da yiyebilirsiniz. Yine E vitamini açısından çok çok önemli. Selenyum açısından çok çok önemli. Ananas. Birazdan detayına gireceğim. Yoğurt, enginar, brokoli, karnabahar, kırmızı ve beyaz lahana ve semiz otu da çok çok önemli. Tabi burada özellikle brokoliye özel bir sayfa açalım. Neden? Çünkü brokoli özellikle son zamanlarda ciddi araştırmalara hedef oldu. Neden? Çünkü kansere karşı en önemli koruyucu bitkilerden. En başta da kalın bağırsak, prostat ve idrar kesesi kanseri, mesane kanserine karşı. O sebepten dolayı da lütfen salatalarınızda brokoli olsun. Günde bir yemek kaşığı brokoli filizi ya da haftada 1,5 kilo brokoli tüketmekte muhakkak yarar var. Lütfen tüketin. Çünkü brokolinin içerisindeki etken maddeler, brokolinin içerisindeki maddeler özellikle dediğim gibi kalın bağırsak, prostat, mesane, idrar kesesi. Bunun dışında az da olsa akciğer, rahim ve yumurtalık meme kanserine karşı da koruyucu. Şimdi bazıları çiğ tükettirir brokoli ama brokoli çiğ biraz acımsı tadı vardır. Çünkü içinde sülfür vardır, sülfürondur vardır. O da özellikle de brokoli filizinde bol bol bulunur. O sebepten dolayı da brokoli biraz haşlayarak yemekte fayda var diyoruz. Tabi brokoli gibi etkeden karnabahar da öyle etki eder. Karalahana da özellikle öyle etki eder. Bunlar da çok önemli. Evet, diğer taraftan yine korunma noktasında tavsiye edeceğimiz yiyeceklerden bir tanesi sarımsak. Neden? Özellikle mide, kalın bağırsak, yemek borusu ve prostat kanserine karşı koruyucu. Pişirilme, efendim kurutma ile hazırlanabilirsiniz efendim. Ama bizim için özellikle ideali çiğ tüketmek. Yani eğer böyle çok efendim hani yemek noktasında midede hassasiyet yapmıyorsa çiğ tüketilmesine fayda var. Yani sarımsağı sofranızdan lütfen eksik etmeyin. Yine önemli kanserden koruyucu gıdalardan bir tanesi üzüm. Tabi burada neden söylüyorum? Mevsiminde olduğu için taze. Üzümü de yerken lütfen kabuğunu ve lütfen çekirdeğini çıkartmayın. Neden? O çekirdeğini kıtır kıtır lütfen üzüm çekirdeğini, taze üzümün çekirdeğini yiyiniz efendim. Çünkü bakın kanserden koruyucu en önemli birkaç madde saysak bunlardan bir tanesi resveratrol dediğimiz. Resveratrol özellikle önemli bir madde. Nerede var biliyor musunuz? Üzümün kabuğunda ve çekirdeğinde var. O sebepten dolayı da lütfen taze üzümü kabuğuyla ve çekirdeğleyin. Çıkartmayın kabuğunu, çekirdeği çıkartmayın. Üzüm çekirdeğini kıtır kıtır yiyin. Peki hocam, üzüm kurusu, o da aynı şekilde. Çekirdeğini çıkartmayın, yiyin. Hatta ben ne yapıyorum? Üzüm çekirdeğinin tozunu çektiriyorum danışanlarıma, hastalarıma. Her gün sabahleyin bir kase yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği tozu kattırıp yediriyorum. İnanılmaz derecede immün sistemimiz güçlendirir. İnanılmaz derecede sizi kanserden korur. Lütfen yapın. Hem taze üzüm, hem kuru üzüm, hem de gerekirse üzüm çekirdeğinin tozunu özellikle çekebilirsiniz. Bunun dışında yeşil çay. Gerçekten kendini ispatladı. Fakat orada günde 5 bardaktan fazlaya kesinlikle çıkmayacağız. Yine zeytinyağı. Zeytinyağını tüketeceğiz efendim. Özellikle de meme, yumurtalık, kalın bağırsak, yemek borusu, mide, akciğer kanserine karşı koruyucu. Biz özellikle zeytinyağını soframızdan eksik etmeyeceğiz. Diğer taraftan elma, yine karpuz. Yine kiraz. Bunları neden söylüyorum? Özellikle karpuz şu an mevsim yiyeceği. A ve C vitaminden özellikle zengin. Vücudu toksik maddelerden arındırıyor. Yine elma. Günde en az bir tane kabuğuyla böyle ısıra ısıra kabuğuyla yiyeceğiz efendim. Eğer hele bir de böyle midede gastrit şikayetleriniz varsa günde 2 tane elma yemek sizi inanılmaz derecede gastrit ve ülsere karşı korur. Yine kırmızı biber, Arnavut biberi, havuç, kırmızı turp, bunlar özellikle tüketmemiz gereken meyveler ve sebzeler. Peki özellikle kuru yemiş noktasında eksik etmeyeceklerimiz bunlardan bir tanesi ceviz. Neden? Çünkü özellikle omega 3 yağ asidi içeriyor. Kalp damar hastalıklarını koruyor. Günde ne olur bir avuç ceviz yiyiniz. Yine ay çekirdeği ve kabak çekirdeği. Bakın, ay çekirdeği ve kabak çekirdeği eşittir E vitamini, eşittir çinko, eşittir selenyum. Babam da amcam da prostat rahatsızlığı var. Prostat büyümesi var. Allah korusun prostat tümörü var. Prostat kanseri var. Nasıl hocam kendimi korurum diyenlere diyorum ki iki tane muhteşem gıda. Bir tanesi kabak çekirdeği. Lütfen çiğ olarak günde bir bardak. Bir tanesi brokoli diyorum. Aynı şekilde özellikle ne olur? Günde bir avuç kabak çekirdeğini erkekler tüketsin. Yine özellikle cildinde kuruluk olan, özellikle saç dökülmesi olan, bir şekilde vücuttaki özellikle tırnak uzaması gibi, saç uzaması gibi bazı özellikle fonksiyonlarda gerileme olanlara da E vitamini kaynağı olarak ay çekirdeğini, neden? Çünkü ve selenyum olduğundan dolayı tavsiye ediyoruz. Yine bakın, her gün bir kase mümkünse yoğurt tüketilmesini öneriyoruz. Bakterileri özellikle koruyucu anlamda, balığı özellikle koruyucu anlamda tükettiriyoruz. Diğer taraftan gelelim baharatlara. Baharatlarda da evinizde olmazsa olmaz. Lütfen herkesin evinde zerdeçal tozu olsun. Zerdeçal son zamanlarda bizim çok değer verdiğimiz, inanılmaz derece tavsiye ettiğimiz bir baharat. Neden? Çünkü destek tedavisi noktasında aklımıza gelen en önemli baharat. Biz istiyoruz ki bir kanser hastasının ya da kanser sonrası, kemoterapi, radyoterapi sonrası dönemde bütün takip edilen hastalara ya da kanserden koruma noktasında kişinin vücuduna günde bir çay kaşığı zerdeçal tozunun girmesini istiyoruz. Lütfen yapın, bir kase yoğurda bir çay kaşığı güzelce zerdeçal tozunuzu, zerdeçalın etkisini arttırmak için 1/4'te karabiber ilave edin. Yani bu oluşum, bir kase yoğurda bir çay kaşığı zerdeçal tozu katmak ve 1/4 karabiberde, niçin? Zerdeçalın etkisini böyle 20 katını artırmak için. Bu karışım sizin özellikle kanserden korunmak noktasında hazineniz olur. Yine çörek otu. Zaten biliyorsunuz hadis var, ölümden başka her şey çare diyerekten. O nedenle mümkünse ya çörek otu yağı, soğuk sıkım, ya da çörek otunun tozunu çektirerek tüketmekte fayda var. Yine keten tohumu, özellikle tozunu, neden? Bağışıklık sisteminizi korumak amacıyla. Kimyon ve yeşil çay. Ama bunların içerisinde ne yalan söyleyeyim, 25 senelik bir hekim olarak danışanlarıma özellikle mutfaklarından eksik etmemeleri gereken zerdeçalı tavsiye ediyorum. Çörek otunu ve keten tohumunu, bunların tozunu. Evet efendim, bu akşam özellikle kanserden koruyucu olma noktasındaki bazı fitoterapik ajanları konuştuk. İnşallah bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusunda yan yana gelmek nasip olur. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.